Çınaraltı.
TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir Çınaraltı programında karşınızdayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir ara herkesin eğlencesi sinemaydı. Sinema, televizyonun ortaya çıkmasıyla pabucu dama atıldı. Televizyon uzun yıllar tahtını korudu. Arkasından video çıktı. Video sinemanın pabucunu iyice dama attı. Fakat günümüzde yine bir takım meşhur filmler vizyona giriyor ve sinema tekrar eski rağbetteki durumunu alıyor. Biraz da işin tabii entelliği var. Pek çok çevreler sinemaya gitmeyi entelektüel bir davranış olarak görüyorlar ve bu da tabii sinemanın işine yarıyor. Sinemalar yine eskiden olduğu gibi dolup taşıyor diyemesek bile hayli müşteri çekiyor. Bir kişiyle, iki kişiyle film oynatıp kapatan sinemalar vardı vaktiyle. Şimdi bugünler geride kaldı. Tabii filmin mahiyetine göre bu kalabalıklık, bu sayı artıyor. Pek çok filmler var. Onların yüz binlerce kişi tarafından seyredildiğini ve muazzam hasılat yaptığını duyuyoruz, basından öğreniyoruz. Bu anlattıklarımız sesli sinema için. Bir de sessiz sinema vardı sevgili dinleyiciler. Sessiz sinema nasıl olur demeyin. Yaşı 80'den yukarı olanlar ancak bunu hatırlayabilir. Ve yaklaşık 70 yıl geçti sessiz sinemaya bıraktı sessiz sinema yerini. Ve bu şartlarda neler oldu, neler değişti. Ancak 80 yıllık hatıralarda bunun unsurlarını görmek mümkün. Şimdi İstanbul'da sessiz sinema 1908 ile 1929 yılları arasında rağbetteydi. Kısa bir zaman, 20 yıllık bir zaman bölümünde. İkisi ölüm kalım kavgası olan 4 tane savaşa girdi Osmanlı Devleti. Ve bu 4 savaş neticesinde imparatorluk yıkıldı. Ve bu bütün menfi şartlara rağmen İstanbul halkının sinemaya ilgisi giderek arttı. Daha 1914 yılında yerli film yapımına geçildi. İstanbul'da bazı meraklıların 1896-1897 yıllarında Galatasaray'da Sponek birahanesinde projeksiyonla gösterilen ilk sinematografi örneklerini seyrettiklerini biliyoruz. Bu devir Fransa'sında bir kasabın oğulları olan Pate Frère, Pate kardeşler bir gramofon endüstrisi kurmuşlar. Sonra Avrupa'nın en güçlü sinematograf sanayini kurmuşlar ve geliştirmişlerdi. Horoz amblemi var bu Pate kardeşler şirketinin. Bunun acentası Polonyalı Weinberg. 1908'de ikinci meşrutiyetten sonra tepe başında amfi şeklindeki bir komedi tiyatrosunda İstanbul'un ilk sinema salonunu açmıştı. Salona bu Fransız şirketinin adı verildi. Hakikaten 15 Eylül 1911 tarihli bir gazetede, yeni gazetede bu şu ilan çıkmıştı. Tepebaşı sinematografi. Dünyanın en maruf ve en büyük sineması olan Pate Frère sinematografi Tepebaşı'nda yazlık tiyatroda her gece en büyük ve tarihe müstenit dramlar, hakiki manzaralar, komediler irahe etmektedir diyor. Evet, daha sonra yine bu yeni gazetede çıkan bir ilanda Aralık ayında, bu bizim daha önce okuduğumuz Eylül'de 20-12-1911 tarihindeki bir ilan elimizde. Yeni gazetede diyor ki bu Pate filmleri artık İstanbul yakasında da gösterilmeye başlanmış. Diyor ki yazıları Türkçe sinematograf. Bu kere Pate Frère fabrikasına sipariş edilen gayet cesim kordeleler Şehzade başında Fevziye Kıraathanesi'nde her gece gösterilmektedir. Fiyatlar 2 ve 3 kuruştur diyor. Düşünün, o tarihte bir okka ekmek, yani 1283 gram ekmek 1 kuruştur. Demek ki sinema fiyatı 2 ekmek fiyatınaymış. 21 Eylül 1911 tarihli ilan sinemanın erkenden hayır işlerinde de kullanıldığını gösteriyor sevgili dinleyiciler. Mesela diyor ki, Erenköy'ünde Caddebostan'daki tiyatroda bayramın ikinci günü akşamı Möse Weinberg idaresinde Pate sinematografi ile hayrete şayan tabi ve tarihi manzaralar gösterilecektir. Safi hasılatın tümü Erenköy'ünde Suadiye Camii civarında oturan hamiyetli ahalinin yardımıyla yapılan yol ve kaldırımların yapımı masrafına terk edilecektir. Kışın geçilemeyecek haldeki bu sokakların yapılmasına yarayacak bu hayırlı işe mürüvvet sahiplerinin katılmasını tavsiye ederiz diyor bu ilan. ...1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak vermeden Şehzadebaşı'nda milli sinema, Sirkeci'de lokantacı Ali Efendi'nin kendi adını taşıyan sineması hizmete girdi. Savaşın dünya sinema sanayi üzerinde menfi müsbet bir takım tesirleri olacaktı. Mesela İtalyan sineması bu devirde çok önemli bir gelişme gösterecekti. Bizde ise Birinci Dünya Savaşı'ndan önce çekimine başlanan Himmet Ağa'nın Düğünü filminin yapımı 4 yıl ertelenecekti. Günümüzde televizyonda gördüğümüz bazı dokümenter filmlerden anlaşılacağı gibi Batı devletleri savaş sahnelerinin tespiti ve propaganda sahasında çok tesirli bir araç kullanılması bakımından sinemadan daha erken tarihlerde yararlanmışlardı. 1917 yılına ait bir gazetede, Tasvir Efkar gazetesinin koleksiyonu şu haberi gördük. 20 Ağustos pazartesi günü Avusturya Macaristan askeri yurdunda teşrif buyuracak misafirler huzurunda İsonzo cephesindeki savaş sırasında alınan 10. Muharebe filmi birinci defa gösterilecektir. Bu İsonzo cephesinde Avusturya ve İtalya orduları çarpışıyordu sevgili dinleyiciler. Aynı tarihte İstanbul'da askeri müzede bir sinema kurulmuştu. Orada da savaşla ilgili bazı filmler gösteriliyordu. Ne gösteriliyordu mesela? Feldmarşal von Mackensen cenaplarının ziyareti sebebiyle askeri müzede yapılan merasim. Efendim, bu hafta gelen 103 sayılı savaş kordelesi, Belgrad çevresindeki savaşlar. Almanya ve Amerikan donanmaları, efendim bir Lehli Kont'un Serüveni isimli 1000 metrelik dram, sinema arasında da mehter takımı çalınıyor. Müttefik devletlerin savaş ve sinema sahasındaki bu yoğun çalışmasıyla Başkumandan Vekili Enver Paşa da ilgilenmiş ve savaş filmleri çekmek üzere bir ordu film dairesi kurdurmuştu. Bu kuruluşta yetişen elemanlar ileride Türk sinemasının gelişmesinde önemli katkıda bulunacaklardı.
Beni için için o. adresinin bu çok sevin.
TGRT FM Farklı Radyo.
Evet sevgili dinleyiciler, bir başka güzeldi eski sessiz filmler. Bu filmler, sinema, efendim siyasi savaş sahnelerinin görüntülenmesinde de çok istifade edilen bir efendim vasıtaydı dedik. Ve hakikaten yakın zamana kadar sinema filmlerinin önünde sinema başlamadan önce bir 5 dakikalık 10 dakikalık haberler kısmı olurdu. Ve bu haberler kısmında zamanın önde gelen meşhur haberleri verilir. O zaman bu kadar televizyon yok. Haberleşme vasıtaları yaygın değil. İşte böyle bir sinemada meşhur İtalyan duçesi Mussolini sinema seyretmeye gitmiş ve tabii değişik kıyafetle oturmuş filmi seyrediyor. Filmin önünde tabii haberler var. Haberlerde tabii ne olur bir totaliter devlette devamlı Mussolini ile ilgili haberler var. Duce şöyle yaptı, Duce böyle yaptı. Ve herkes tabii Duce çıkınca alkışlıyor, ayağa kalkıyor. Mussolini'nin tevazu göstericiye tutuyor. Kendisi ya gösterilen, ayağa kalkmıyor ve alkışlamıyor. Yanındaki adam diyor ki, kulağına eğiliyor Mussolini'nin, tabi Mussolini'ni tanımıyor. Diyor ki, ben de bu alçağı senin gibi sevmem ama diyor, aramızda diyor kara gömlekler dolaşıyor, polisler, gizli polisler dolaşıyor. Ne olur ne olmaz sana bir zarar verirler, sen iyisin mi alkışlar görün diyor. Artık bu adamın akıbeti ne oldu bilemiyoruz tabi. Sessiz sinema salonunda dört başı mamur bir dramın yanında üç şeyin bulunması lazımdı sevgili dinleyiciler. Müzik, manzara ve komedi. Sinema sessiz ve sözsüz bir gösteri olduğu zaman salonda müzik çalınmasına gerek duyulmuş ve orta halli sinemalar bile bu şarta uymuşlardı. Böylece perdenin önünde yüzü pudraya bulanmış bir yaşlı matmazel eski bir müzik hocası piyano veya kemanla oyuna refakat ederdi. Bu keman çalan veya piyano çalanların çoğu genellikle efendim mekteplerdeki müzik dersi hocalarıydı ve gayrimüslimlerden olurdu genellikle. Oyunun konusuna uyan müzik parçaları seçilirdi. Mesela o Charlot'un o çapaçul yürüyüşlerinde, o düşüp kalkmalarında salonda hızlı bir melodi efendim çalınır. Artık bu nasıl Charlot'un yürümesine uyar ayrı mesele. Neyse, oyun genellikle manzara filmleriyle başlar. Çocuklar genellikle bu manzara filmlerinden sıkılırlar. Ama hakikaten tabiatın çeşitli güzellikleri ya da bir yabancı iklimi göz önüne seren çok güzel görüntüler olurdu. Arkasından o zaman pek moda olan Ben Turpin'in, efendim Gözleri Şaşıydı Bunun, Charlot'un meşhur Charlie Chaplin'i veya Şişman Fethi'nin bir küçük komedisi olurdu. Bu komedi daha sonra Emil Jennings'in ya da Paula Negri'nin döktüreceği gözyaşlarının etkisini biraz olsun azaltırdı sevgili dinleyiciler. Hakikaten bu komedinin etkisi biraz sonraki gözyaşlarını azaltırdı. Yine Harold Lloyd böyle komedileri vardı. O çağın bir geleneğiydi sevgili dinleyiciler. Tiyatroda da o zamanlar meşhur Münakyan Efendi vardı. Onun dramlarından sonra komedyen Fehim veya Holas Efendilerin bir perdeli komedisi icra edilir ve o dramın efendim üzüntülü havası ortadan kaldırılmaya çalışılırdı. Meşrutiyetten Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar İstanbul sinemalarında çoğunlukla Fransız, İtalyan ve Alman filmleri gösterilirdi. Bunlardan en efendim meşhurları efendim Pina Menicelli'nin başrolünü oynadığı Fakir Bir Genci romanıydı. Bu roman Fransız yazarı Octave Foyer'in pek yapmacıklı ve gözü sulu bir romantizme dayalı bir eseriydi. Bir tür fakir zengin çatışmasını canlandırıyordu. Daha Sultan Abdülhamit zamanında Fakir Bir Delikanlı'nın Hikayesi diye Türkçe'ye çevrilmiş ve İstanbul'da çok ilgi çekmişti. Hakikaten bu zengin fakir farklılığı yakın zamana kadar bizim sinema filmlerimizi etkilemişti. Pina Menicelli'nin böyle pastel uçuk bir resim gibi tipi vardı. Bu zamanlar efendim Menicelli, Francesca Bertini, Maria Jacobini, Lidia Borelli 1915-1925 yılları arasında bütün Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de hüküm süren İtalya'nın en meşhur efendim ve namlı güzel artistlerindendi. 1918'de mütareke imzalanmıştı sevgili dinleyiciler. Ve mütareke savaşı kazanmış veya kaybetmiş ülkelerde eğlence, çılgınca eğlenme arzusunu kamçılamıştı. Bu devirde İstanbul'da düşman altında bulunduğu halde, düşman işgaline uğradığı halde tiyatroya ve sinemaya çok büyük bir ilgi göstermişti. 1917-1922 yılları arasında Darülbedai, bugünkü şehir tiyatrosu, genç artistlerinin tükenmez bir enerjisi ve sık sık yenilenen oyunlarıyla halkın tiyatroya olan ilgisi çok arttı. Bir başka yanda eski tülahat sahnesi, işte Kel Hasan, Küçük Asım, Ali Rıza gibi emektar oyuncular bu dönemde de devam etti. Meşhur Naşit, bu Adile Naşit ve Selim Naşit'in babaları olan Naşit, hakikaten İstanbul halkı yıllardır yüzü gülmeyen İstanbul halkını güldürmeye ve eğlendirmeye çalıştılar bu devirde. Bu dönemde sinema da çok gelişti sevgili dinleyiciler. İstanbul'da sinema salonlarının sayısı çok arttı. Üstelik Türk sinemacılığı ilgi çeken filmler ortaya koydu. O yıllarda sevgili dinleyiciler, Kadıköy yakasında sinemanın farklı bir durumu vardı. Çünkü Üsküdar'dan Pendik'e kadar şehir elektriği yoktu. Ve az sayıdaki sinema ve tiyatro salonları kendi ürettikleri elektrikle aydınlatılıyordu. 1920 ve 25 yıllarında Kadıköy'de Rex sinemasının, bugünkü Rex sinemasının yerinde tiyatro olarak inşa edilmiş olan bir sinema vardı. Önce Febüs, sonra Apollon, sonra Hale isminde bir bina. Sonra yıllarca deresi, sandalları, gazinosuyla bu yakanın en güzel gezinti yeri olan Kuşdili Çayırı'nın başlangıcı yine tiyatro olarak inşa edilmiş bir bina. Tramvay müzesi olarak daha sonra kullanıldı. Burada sinema icra ediliyordu. Kadıköy'de bir de bölgenin en kalabalık semti olan Yel Değirmeni'nde sinema vardı. Mütareke yıllarında bu üç binayı da Siroçkin isimli işinin ehli bir beyaz Rus işletirdi sevgili dinleyiciler. Bu beyaz Rus nereden çıktı? Rusya'da ihtilal olunca 1917'de ihtilal aleyhtarı olan, çar taraftarı olan Ruslar İstanbul'a gelmişlerdi. Bundan bir kısmı İstanbul'da yerleştiler. İşte eğlence merkezleri, sinemalar, lokantalar çalıştırdılar, garsonluk falan yaptılar. Bir kısmı da Arjantin'e gitti. Sonra İstanbul'da beyaz Rus kalmadı. Bunlara haroşa derlerdi. Neyse, bu işte Siroçkin matine ve suarelerini, başlangıç tarihlerini farklı ayarlayarak aynı filmi 2 veya 3 sinemada birden oynatırdı. O zamanki makine tekniğine göre her film 4-5 kısımdan oluşurdu. Her kısmın sonunda oynayacak kurdelenin bobine sarılması için 5 dakikalık ara verilirdi. Kuş dilinde oynayan bir filmin birinci kısmı bitince sinemaların her zaman gönüllüsü olan çocuklardan biri kurdelenin teneke kutusunu alarak kuş dilinden Yel Değirmeni'ne doğru koşmaya başlardı. Bazı günler aradaki saat farkı uymaz ya da çocuk yolda oyalanır. Yel Değirmeni sinemasında verilen ara 10 dakikayı geçtiği halde filmin devamı bir türlü başlayamazdı. O zaman matinedeki çocuklar sinemanın kapısına çıkar, sokağın köşesinde belirecek çocuğu heyecanla bekler. O görününce de finişte hızlanması için bağırır, işaretler ederdi. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programında TGRT FM'de canlı beraberliğimiz devam ediyor. Bu Yel Değirmeni sineması bir süre sonra bu Beyaz Rus'tan, Siroçkin'den sonra daha zayıf ellere düştü. Sinemanın karayaz bir motorcusu vardı. Gündeliğini muntazam alamadıysa kırgın ve aksi suratlıydı. Bazen motor bir arıza yapar. Bu saati bekleyen motorcu arızanın giderilmesinden önce hesabının kapatılmasını isterdi. O zaman çocuklar ara bulucu rolü oynamaya çalışırlardı. Adam insafa gelir, arızayı tamir eder ve filmin en heyecanlı yerinde kaybolan Edip Polo'nun yeniden perdede görünmesi salonda bir bayram sevincine yol açardı sevgili dinleyiciler. Bugün televizyonun aylarca izlenen dizi filmleri var. O zamanlarda bir seri film yapımı alıp yürümüştü. Çeşitli ülkeler bu yönde rekabete girmişlerdi. O dönemde İstanbul seyircisi belli başlı oyuncuları tanır ama yapımcı, rejisör adları üzerinde pek durulmazdı. Ama bir Fransız yapımcısının adı hakikaten sık sık göze çarpar. Filmi görmeden türü ve kalitesi hakkında sağlam bir güvence verirdi. Louis Foya adını tanıyan bu yönetici, Amerikan sinemasına yön veren Griffith kadar güçlü sayılırdı. Foya, Gaumont stüdyolarında hayal gücü buluşlarıyla ve seri filmleriyle başarıya ulaşmıştı. Önce dünya dillerine çevrilen ve bir türlü sonu gelmeyen Fantoma serisini sinemaya aktarmıştı. Ardından 1916-17 yıllarında yine uzun ve çok tutulacak olan bir polisiye dizinin kahramanı güzel, güler yüzlü Yüdeks'i meydana getirdi. Bu serinin Mütareke'nin son veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında Beyoğlu ve İstanbul'da oynadıktan sonra Kadıköy'e geldiği ve Kuş Dili sinemasında oynadığını o zamanki yılları yaşayanlar hatırlarlar. Büyük soygunların, efendim kaçırılan kızlar ve dramatik üzüntülerin peşinde koşar bu Yüdeks. Bunu seyreden halk o zaman belediye aracı bulunmayan Kadıköy'de dar ve çamur demeden günlerce Kuş Dili sinemasının yolunu tutmuştu sevgili dinleyiciler. Föya'nın bir ikinci oyun türü de belli bir kadro ile birbirine bağlı bulunmayan konuları çevirmiş olmasıydı. Her eserde bir kötü adam, bir güzel kız, bir fedakar genç ve iyi yürekli bir komik bulunurdu. Bu tipleri hep aynı artistler oynardı. İki çapkın kız, Parizet adlarını taşıyan bu tür filmlerin baş kadın rolünü Madame Sandra Milovanov oynardı. Temiz yürekli komik tipini de o tarihte Fransa'nın pek popüler bir komedyeni olan Georges Biscoe canlandırırdı.
TGRT FM. TGRT FM. İzmir 92. Aydın 97.2. Denizli 94.1. Manisa 96.5. Kütahya 93.1. Muğla 101. Afyon 105.5.
TGRT FM. Farklı radyo. Müzik kutusu değil, kültür radyoculuğu. Programlı yayın yapan tek özel radyo. Özellikli programlar. Arkası yarınlar, radyo tiyatroları, çocuk programları, sağlık, hukuk programları. Magazin, aktüalite, hepsi birbirinden kaliteli. 18 ayrı kuşak. Herkes kendisine bir şeyler mutlaka bulacak.
Sevgili dinleyiciler, İtalyan ve Fransız filmlerinden sonra Amerikan filmleri devreye girdi. Ve Charlot'un kısa komedileriyle Amerikan filmleri halkın gönlünü kazandı. Amerikan sinemasını rejisör Griffith güçlendiriyordu. 1919'da Charlot, Douglas Fairbanks ve bunun eşi Mary Pickford ve United Artists şirketi kurulmuştu. Bu güçlü kadronun eserleri bizde de Amerikan film sanayinin tutulmasına öncülük etti sevgili dinciler. Douglas Fairbanks uzun yıllar İstanbul erkeklerine örnek olan bıyıklarıyla, aydınlık gülüşüyle ve hepsinden önemlisi atlayan, zıplayan, vuran, kıran ve cambazlığa varan hareketleriyle gişe hasılatı yapan bir ilgi meydana getirirdi. Onun meşhur 3 Silah Şöler filmindeki D'Artagnan'ı, daha sonra Zorro'nun işareti, Zorro'nun oğlu Don X, efendim Bağdat Hırsızı gibi Amerikan türü eserler uzun zaman unutulmayacaktı. İleri yaşına kadar sürdürdüğü genç kız rolleriyle dünyanın nişanlısı unvanını kazanan Mary Pickford da bitmez tükenmez enerjisiyle, sanatıyla Türk seyircisinin sevgilisi olmuştu. Ama hepsinin önünde ve üstünde Charlie Chaplin, yani Charlot geliyordu. Charlot gibi bütün dünyada anlatılmaya ihtiyacı olmayan sanatçı sayısı azdır. O herkesten önce İstanbul çocuklarının sevgilisi olmuştu. Beyaz perdede görünmesi güldürmeye yetiyordu. Çocuklar günlük oyunlarında onun gibi yürümeyi deniyorlar. Douglas bıyıklarını böyle züppece bulan ağırbaşlı adamlar Charlot gibi bıyık bırakıyorlardı. Tuluat sahnesinde bile Charlot mazlum gibi onu taklit ederek gündeliğini kazanmaya çalışan fakir oyuncular vardı. Amerikan sinema sanayi Charlot'un ardından başka komikleri de piyasaya sürdü. Ama onlardan hiçbiri Charlot'un yenilediği rekorları aşamadı. Bu komikler arasında meşhur Gözleri Şaşı Ben Turpin, Şişko Feti, efendim Yüzü Gülmez Malek ve Soğuk Beyaz Yüzüyle Zigoto vardı. Bu komiklerin hepsinin de Charlot gibi kıyafet bakımında özellikleri bulunuyordu. Daha önce Fransız sineması siyah ceketli ve çizgili pantolonuyla, şık yelekleriyle, silindir şapkasıyla tam bir Paris centilmeni olan Max Linder'i dünya piyasasına sürmüştü. Bu şık komedyen dünyada olduğu gibi ülkemizde de tutulmuştu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında oynayan bir filminin afişi hala zihinlerdedir. Zevcem olunuz. Amerikan sineması çapaçul ve harabati komiklere karşı yine modern giysili, hasır şapkalı, gözlüklü, efendiden bir adam olan komik Louis, yani Harold Lloyd tipini meydana getirdi. Bu oyuncu da tehlikeli akrobasi gösterileriyle ülkemizde Charlot'tan sonraki sırayı aldı. Sinema tarihi, sesli sinema denince hiç yıllarca çocukların rüyasına giren, yıllarca oynayan efendim Amerikan Western filmleri nasıl unutulur? Hakikaten bu türün sessiz film devresinde en meşhur oyuncusu Adı hala resimli çocuk hikayelerinde yaşayan Tom Mix'ti. Bir Yaman macera adamıydı ve biniciydi bu Tom. Çeşitli işlere girmiş, 1910'da sinemaya geçerek ölümüne kadar yüzlerce kovboy filmi çevirmişti. Bu kovboy filmlerinin efendim havasız ucuz sinema salonlarında yüzlerce çocuğun tepinerek seyrettiği kovboy filmlerinin en meşhur oyuncularından birisi Edip Holo ve eski Türkçe yazılışına göre Sinebar'dı. Kötülüğe karşı savaşan ve her seferinde efendim bir hayal ürünü olarak başarıya ulaşan bu yiğit adamların karşısında bir mendebur suratıyla yedi bela adı takılan bir kötü adam vardı. O kadar bağırıp tepindikleri halde yine de yatışmadan sinemadan çıkan çocuklar izledikleri dövüşleri yol boyunca yumruk ve tekmelerini kullanarak anlatmaya çalışırlardı. Bu kovboy filmleri çocuklar arasında pul koleksiyonculuğu gibi film toplama merakı meydana getirmişti. Nasılsa ele geçen atılmış filmlerden kesilen birer karelik böyle filmler küçük albümlere takılır. Mesela Edip Holo'nun atı 5 kuruşa, tam yüzü ise o zaman için 20 kuruş gibi çokça bir paraya alınırdı. Sessiz sinema zamanında ülkemizde tutulmuş oyuncularla eserlerden başka şunlar akla gelebilir. Meşhur Alman sinemasının oyuncuları Emil Jennings var, Konrad Veidt, Pola Negri ülkemizde çok tutulmuş ve başarılarını Amerika'ya göçtükten sonra da sürdürmüşlerdi. Böyle meşhum güzelliğiyle İstanbul seyircisini uzun süre etkisi altında bırakan Pola Negri'den sonra Macar Lia de Putti, modern Amerikan kadınını canlandıran Gloria Swanson, Talmaç Hemşireler yani kardeşler ve iki masum kız manzarasını sürdüren Lillian ve Dorothy Gish kardeşler bu devrin tutulan kadın artistleri olmuştu. Amerikan sinemasının değerli şöhretleri arasında yalnız yüzüyle değil, gövdesiyle de şekilden şekile giren Lon Chaney'nin operadaki Hayalet, Notre Dame'ın Kamburu gibi eserleri, Antonio Moreno'nun akrobatik hareketleri ve erkek güzelliğinin ölümsüz temsilcisi sayılan meşhur Rudolf Valentino'nun Şeyh Ahmet, efendim Kara Kartal gibi eserleri dünyada olduğu gibi bizde de ilk sırayı almıştı. Bu arada ilgi çekmiş filmlerden Ramon Navarro'nun Ben Hur'unu da saymak gerekir. Ama yukarıda belirttiğimiz gibi Charlot ve Greta Garbo, sessiz sinema devrinin iki eşsiz kudreti olarak güçlerinden ve sanatlarından bir şey kaybetmeden sessiz sinemaya geçeceklerdi. Pek çok artist ses tonları, konuşmaları sesli sinemaya uymadığı için efendim geride kalmışlar, yeni devre adapte olamamışlar ve unutulup gitmişlerdi.
TGRT efendim. Ufacıksın, pek nazlısın, tombul meleğim. çıktın. Pek nazlısın, güzelim eleğim. Baygın baygın, tatlı tatlı, gözlerini süzersin. Baygın baygın, tatlı tatlı, gözlerini süzersin. Kara kaşlım, ena gözlüm, pek cilvelisin. Kara kaşlım, ena gözlüm, pek cilvelisin. Tatlı tatlı, baygın baygın, gözlerini süzersin. Tatlı tatlı, baygın baygın, gözlerini süzersin.
TGRT FM'de beraberliğimiz devam ediyor. Çınaraltı programı canlı olarak. Teknik masa baktı ki biz 70-80 yıl öncesinin efendim sinemalarından bahsediyoruz. Onlar da 70-80 yıl öncesinin, 60-70 yıl öncesinin kantolarından, tangolarından çaldılar. En son dinlediğiniz kanto Zarife Emre söylüyordu. Meşhur kantoculardan Ufacıksın Tefeciksin. Ondan önce dinlediğiniz tango kanto arası eser Sesimi Unuttun. Meşhur kantocu ve tango eserleri söyleyen Seyyel Hanım'a aitti. Bundan 70-80 yıl öncesinin taş plaklarından. Daha önce ise meşhur tango şarkıcısı Şecaettin Tanyerli'yi dinledik. Bunlar hep tarihte kaldı. Eski 78 devirli taş plak eserleriydi. Evet, sesli sinema devrinde yerli filmi halka yayan 3 isim vardır sevgili dinleyiciler. Ertuğrul Muhsin Bey, Kemal Film ve Ateşten Gömlek. Bu Ateşten Gömlek filmi çok meşhur. Bundan önce Yusuf Ziya Ortaç merhumun manzum bir tiyatrosundan filme alınan Binnaz var. 3. Selim zamanında geçiyor. Yine Şadi Bey'in kısa Bican Efendi komedileri var. Bican Efendi Vekil Harç, Bican Efendi ev alıyor, Bican Efendi evleniyor şeklinde böyle bir seri komedi. Bican Efendi isminde çok kibar, saf, temiz bir efendim kalem katibinin başından geçen serüvenleri anlatan hoş filmlerdi bunlar ve enteresan bir çekimi var bunun. Stüdyolarda o zaman böyle ışık falan olmadığı için açık havalar stüdyo haline getiriliyor. Güneşli bir yerde, bir sahrada mesela, bir bahçede ev yapılıyor. Tavan hiç gösterilmiyor çünkü tavanı yok, açık gün ışığı. Gün ışığından istifade edilerek bu filmler çekiliyor. Oldukça da o zaman şartlarına göre, noksan tekniğine göre yapılmış ama kaliteli filmler. Yine bu zamanlarda meşhur bir dram vardı Ertuğrul Muhsin Bey'in. Yine kendisinin oynadığı Emin Beli ile beraber Kız Kulesi'nde Bir Facia diye 1923 yıllarında. Fakat bunların hepsinden daha meşhur bir film vardı. Ateşten Gömlek. Hiçbir film Ateşten Gömlek'in yerini tutmadı. Neden Ateşten Gömlek bu kadar tutuldu? İstanbul hiç harp görmemişti ve düşman işgali tanımamıştı. Ancak 1920 yılına gelindiğinde İstanbul'da düşman işgaline uğradığı görüldü. 1453'ten beri ilk defa düşman işgaline uğruyordu. Bu şehrin halkı işgalin ne demek olduğunu bugün de unutulmaması gereken bir dehşetle o zaman gördü ve buna katlanmaya çalıştı. İşgal kuvvetleri arasında hele bir devletin askerleri vardı ki her yanda açılan meyhanelerde zil zurna sarhoş olduktan sonra halka saldırırlardı. Bu o zamanları yaşayanların çok üzüntüyle hatırladıkları birer hatıra oldu. İstiklal Harbi sona erince bu acılarla efendim yoğrulmuş acı hatıralarla dolu İstanbul halkına Ateşten Gömlek'ten daha iyi, daha doyurucu bir hediye verilemezdi. Hakikaten bu filmin meşhur, çok kimse okumuştur Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu bu eser. Halide Edip savaş meydanlarında yerinde görmüş bir yazardı. Ve canlı olarak Afyon, İzmir cephesinin bütün heyecanını, efendim sevincini İstanbul halkına taşıma imkanını bulmuştu. Bu derece Türk milletini coşturan bir eserin böyle bir ortamda filme alınması bir daha mümkün olmadı. Bu sebeple Ateşten Gömlek kalitesinden ziyade konusuyla halkın çok büyük ilgisini çekti ve uzun süre oynadı ve uzun süre hafızalardan silinmedi. Bu filmde de yine Muhsin Ertuğrul'un çektiği bir film. Behzat Butak, Muhsin Ertuğrul, Hakkı Necip ve meşhur Nehir'e Nehir oynamışlardı. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü anlamda ilk film bundan 100 yıl kadar önce 1895 yılının 22 Mart'ında Paris'te Rennes Sokağı 44 numaradaki salonda oynanmıştı. Lumière fabrikasından işçilerin çıkışı adı verilen bu film selüloid üzerine çekilip halka gösterilen ilk filmdi. Büyük bir ihtimalle 1894 yılının Ağustos ya da Eylül aylarında Lyon'daki fabrikada çekilmişti. Bu filmi çekenler Lumière kardeşlerdi. Yani Auguste Marie Louis Nicolas Lumière ve Louis Jean Lumière. Bunlar birisi 1862, birisi 1864 doğumlu ve 1954'te büyüğü, 1948'de de küçüğü vefat etmişti. ...6 Ekim 1927... gününe gelindiğinde Amerika'da halka caz şarkıcısı filmi arz olundu. Ve bu filmin seyircileri Al Jolson'un söylediği şarkıya bir ağızdan ve hayranlıkla katılmışlardı. Bu hadise sessiz sinemanın kısa zamanda tarihe karışacağını açığa vuruyordu. Böylece bir sanat türü bütün tecrübesi ve yetenekli kadrosu ile sesli sinema sahasına geçecek. Türkiye ise bu yeni buluşun ürünlerini bir süre sonra görebilecekti. Bu yıllarda bir Fransız tiyatrosu ile İstanbul'a gelen ve şekerci Hacı Bekirzade'den servet değerinde bir yüzük hediyesi alan ünlü oyuncu Maribel'e sordular. Sesli sinema tiyatroyu öldürür mü öldürmez mi diye. Fransız oyuncusu dedi ki sesli sinema ancak kötü tiyatroyu öldürebilir. Hakikaten Maribel'in bu sözü günümüzdeki televizyon sinema rekabeti içinde geçerlidir.
TGRT FM.
Sandalım geliyor varda, defa olmaz hiçbir yerde. Sandalım geliyor varda, vefa olmaz hiçbir yerde. Aman iki tel,
lim siyah sandal.
Canım iki tel,
lim siyah sandal.
Aman iki tel,
lim siyah sandal.
Canım iki tel,
lim siyah sandal.
Sandalımın kürekleri yar yakıyor yürekleri. Sandalımın kürekleri yar yakıyor yürekleri. Aman iki tel,
lim siyah sandal.
Canım iki tel,
lim siyah sandal.
Aman iki tel,
lim siyah sandal.
Canım iki tel,
lim siyah sandal.
Yar geliyor yalı yalı, sandalım mavi boyalı. Yar geliyor yalı yalı, aman iki tel.
Nim siyah sandal,
canım iki tel.
Nim siyah sandal,
aman iki tel.
Nim siyah sandal,
canım iki tel.
Nim siyah sandal.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programı canlı olarak devam ediyor. TGRT FM İstanbul stüdyolarındasınız. Sorsalar dünyanın en küçük ülkesi neresi diye, aklı hemen Avrupa ülkeleri gelir. Andorra mı acaba denir, İspanya ile Fransa arasında küçücük Pirene dağları üzerinde bir eski devlet. Yoksa San Marino mu acaba, İtalya sınırları içinde kalmış bir ortaçağ cumhuriyeti. Yoksa Vatikan mı, 1000 metrekarelik bir arazide kurulmuş Vatikan mı acaba diye akla gelir. Efendim yoksa Afrika'da, Asya'da Brunei var, efendim küçük Timor ülkeler var, bunlar mı? Valla bize kalırsa dünyanın en küçük ülkesi burası değil. Acaba neresi? Bakalım neresi? İtalya'ya bağlı Sardunya Adası var. Bunun kuzeydoğusunda Terra Nova Körfezi'nde Tavolara Adası diye bir ada var. Eni yalnız 7 metre. Boyu da 1 kilometre civarında. Bu adanın pek fazla dikkati çeken özelliği yok gibi gözüküyor ilk anda. Ama iki önemli özelliği var. Birincisi, milletler arası güvenlik açısından stratejik bir nokta. Çünkü NATO'nun burada bir üssü var. Hatta bu üs adanın çoğu yerini kullanılamaz hale getiriyor. İkinci özelliği ise bizce daha ilginç. Bu ada bir krallık. Evet, yalnız bir limanı olan, NATO üssünden geriye kalan aşağı kısımları üzerinde hüküm süren bir krallık. Yalnız gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha var. Bu adanın yegane sakinleri kral, kraliçe ve veliaht prens. Kral 1. Tonino, karısı kraliçe Maddalena ve oğulları prens veliaht Tonino, babasının yerine tahta çıktığında ünvanı tabii 2. Tonino olacak. Kendi krallıklarının hem hükümdarları hem de tebaası uyrukları. Kral Tonino'nun zamanı sahibi olduğu 4 tekneyle turistleri Tavolara ile Porto San Paolo arasında taşımakla geçiyor. Düşünün, kral yatçılık yapıyor. Oğlu ile karısı ise adada bulunan 2 lokantadan birinde mahalli yemekler hazırlıyorlar. Tavolara Krallığı'nın kökeni 1833 yılına kadar uzanıyor sevgili dinleyiciler. O tarihte bu küçük adada tek bir çoban yaşarmış. Paolo Bertoleoni. O zamanlarda İtalya henüz bir birlik oluşturmuş değil. Tavolara Adası ise coğrafi mevkii sebebiyle Sardunya Krallığı'na bağlıydı. Sardunya Kralı Carlo Alberto 1833'te adayı ziyaret etti. Orada çoban Bertoleoni ile arkadaşlık kurdu. Ve sonunda onu bu küçük adanın kralı ilan etti. Feodal kurallar hala geçerliydi o zamanlarda. Hükümdarların kendi uyruklarına da taç giydirme hakları olduğundan kimse buna itiraz etmedi. Öyle ki 1836'da İngiltere Kraliçesi Victoria Akdeniz'de gezerken bu küçük kralı da ziyaret etti. Birinci Paolo'dan o kadar etkilenmişti ki onu kendi yatına davet etmiş, bir de fotoğraf çektirmişti. O günden beri altında dünyanın en küçük krallığı diye bir yazı yazılan bu fotoğraf Buckingham Sarayı'nda bir duvarda asılı bulunuyor. 1882'de İtalya artık Sardunya Krallığı'nın hakimiyetinde tek bir krallık haline dönüştüğü sırada Tavolara Krallığı varlığını sürdürüyordu. Roma'daki İtalya kralı onu resmen tanıyordu. Ama adalılar 1. Paolo öldüğünde Tavolara Krallığı'na karşı isyan ettiler. Yine de bugün Bertoleone ailesinin varisi olan 1. Tonino'nun adadaki hükümdarlığı sürüyor. Bertoleone hanedanı Avrupa'nın diğer hanedanlarıyla ilişkilerini sağlam tutuyor. İspanyol ve İngiliz kraliyet aileleriyle olan dostluğu sayesinde bu iki ülke Tavolara'yı bağımsız bir krallık olarak tanımaya devam ediyor. Evet, Akdeniz'de yalnız İngiltere ve İspanya'nın tanıdığı bu Tavolara krallığında şu tahta 1. Paolo'nun torunlarından 1. Tonio hüküm sürüyor. Karısı kraliçe Maddalena ve oğlu prens veliaht Tonio bu adada, ıssız adada turizmcilik yaparak geçiniyorlar. Adada zaten onlardan başka insan da yaşamıyor. 4 tane tekneleri var, bir de lokantaları var. Küçük Tavolara krallığının üyeleri bugün adadaki bir mezarlıkta yatıyor. Kral 1. Tonino bir çobana dayanan Bertoleone hanedanına büyük bir saygıyla bağlı. Bu yüzden atalarının mezarlığını çok bakımlı tutuyor. Hakikaten Liechtenstein, Andorra, San Marino ve Monaco'dan çok daha küçük bir ülke Tavolara. Evet, ve vaktiyle Kral 1. Paolo'nun kızları Augusta, Maria, Nina, Laura, Alexandra ve Pascalina vardı. Kraliçe, İngiliz kraliçesi Victoria ile resim çektirdiklerinde bunlar var. Fakat bunlar muhtelif evlilikler yaparak İtalya'ya gittiler. Şu anda adada sadece 3 kişi yaşıyor. Yalan olmasın, bir de köpekleri var. Kral ve kraliçenin köpekleri var. Böylece 4 tane canlı koca adada Tavolara krallığının uyruklarını teşkil ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, dakikalar dakikaları kovaladı ve bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın. Çınaraltı.